Hayal et, şükret, sev. Füsun Sunar. Konya'da 2014 yılının Mayıs ayının ortalarıydı ve gece yağan yağmurdan sonra sabah güneş açmış, toprakla yağmur birbirine karışmış, sanki cennetten kopup gelen mis gibi bir koku ortalığı sarmıştı. Seher havasını teneffüs etmek üzere sabahları erken kalkan Sevinç, son zamanlarda yataktan kalkmakta zorlanıyor, kendini yorgun ve bitkin hissediyordu. Bir terslik olduğunu fark etmişti ama bu durumu yoğun çalışmasına bağlamıştı. Eşi Ahmet onun bu hali karşısında, "Çok yoruyorsun kendini, biraz izin alıp dinlensen iyi olur," diyordu. Günler böyle geçerken birkaç aydır kendi kendine meme muayenesi yapmadığını hatırladı ve aynanın karşısına geçerek göğüslerini inceledi. Sonra eniğine muayene etti. Sol memesinde ufak bir kitlenin eline geldiğini hissetti. Bir de yatarak muayene etti. Evet, eline bir kitle geliyordu. Daha önceki muayenelerinde böyle bir kitle hissetmemişti. Yaşı 43 olduğu için senede bir kere meme ultrasonu ve mamografisi yaptırırdı. Herkeste olduğu gibi önemsiz küçük fibrokistleri vardı. Bu durumu ailesinde kimse de meme kanseri olmadığı için önemsememişti. Yine önemsemedi ama bir ara genel cerrah arkadaşı Semih'le görüşmeye karar verdi. Hastanede vakit o kadar hızlı akıyor ve o kadar yoğun geçiyordu ki kendiyle ilgili her şeyi unutuyordu Sevinç. Ancak yorgunluğu ve sabah yataktan kalkamama sıkıntısı gün geçtikçe artıyordu. Ahmet izin alıp dinlenmesi için ısrarına devam ediyor, Sevinç ise çocuk kardiyoloğu olduğunu söyleyip hastalarını bırakamayacağını, onların kendisine ihtiyacı olduğunu söylüyordu ısrarla. Ertesi ay yine meme muayenesini yaparken kitlenin büyüdüğünü hissetti. İçini korkuyla karışık bir endişe sardı. Hemen eline telefonunu alarak arkadaşı Semih'i aradı. Endişelerini bir bir anlattı. Semih onu hemen görmek istediğini söyledi. Hastanede hastalarıyla ilgilenirken vakit çabuk geçmiş, Semih'le buluşmasına geç kalmıştı. Semih buna alışkındı çünkü Sevinç randevularına hep geç kalırdı. Fakat o gün biraz sitem edecekti. Buna hakkı olduğunu da düşünüyordu. Sevinç'e çok değer verirdi. Fakülteden beri yıkılmaz bir dostlukları vardı. Nitekim Sevinç geldiğinde "Neredesin? Beni merak içinde bıraktın." diyerek sitemini az da olsa göstermişti. Sevinç tam "hastalarım" diyordu ki Semih lafı ağzına tıkadı. "Tamam anladık, hastaların var. Sadece senin değil bizim de var. Hadi anlat bakalım neyin var?" dedi. Sevinç anlattıkça Semih lafını ikide bir kesiyor. "Neredesin sen be kızım? Sen doktorsun, beklenir mi hiç?" diye söyleniyordu. Sonra onu muayeneye aldı ve gördükleri hoşuna gitmedi. Mamografi ve ultrason istedi. Ertesi gün görüşmek üzere ayrıldılar. Sevinç evine gitmek üzere arabasına bindiğinde Ahmet aradı. "Merhaba canım, nasılsın? Geliyor musun?" "Ben evdeyim," dedi. Sevinç'in "geliyorum" cevabı ve ses tonu bir şeylerin iyi gitmediğinin habercisi gibiydi. Ahmet, 18 senelik evliliğin verdiği tecrübeyle bunu hemen fark etmişti. Sevinç ne zaman neşeli, ne zaman üzgün, ne zaman endişeli onu görmese de ses tonundan anlardı. "İyi misin sen? Sesin iyi gelmiyor," diyerek Sevinç'i yokladı. "Yo, ben iyiyim. Birazdan evde olurum." "Emin misin?" "Evet, eminim." "Hadi dikkatli ol o zaman. Seni seviyorum." "Ben de seni," dedi Sevinç ve telefonu kapadı. "Ah Allah'ım, ne olursun kötü bir şey olmasın. Daha çocuklarım çok küçük, hem hastalarım da var." Bu düşünceler ve dualarla ne zaman eve ulaştığını anlamamıştı. Kapıdan içeri girdiğinde 11 yaşındaki oğlu Mert'le 8 yaşındaki kızı Merve kedileri paspasın peşinden koşturuyorlardı. Yerdeki halılar kaymış, havada uçuşan tüyler etrafı sarmıştı. "Her zaman yapmayın çocuklar, rahat durun," diyerek içeri giren Sevinç o gün hiçbir ses çıkarmamış, onların bu halini sanki bir daha göremeyecekmiş gibi hafızasının en derinlerine kaydetmeye çalışmıştı. Bu sessizlikten dolayı çocuklar annelerinin geldiğini fark etmemişlerdi. Ahmet mutfakta akşam yemeği için aldığı Konya'nın meşhur etli ekmeğini hazırlıyordu. Kokusu tüm evi sarmıştı. Sevinç Ahmet'in yanına uğramadan yatak odasına attı kendini. Kapıyı kapatıp derin birkaç nefes aldı. Endişesini çocuklarına ve Ahmet'e belli etmek istemiyordu. Hem henüz daha ortada bir şey yoktu. Biraz toparlandıktan sonra gülerek çocuklarının ve eşinin yanına döndü. O sabah şiddetli bir yağmur vardı. Sanki tüm yaz susuzluktan kuruyan toprakları suya doyurmaya çalışan bir anne gibiydi yağmur. Kahvaltıdan sonra her zamanki gibi çocukları okula, Ahmet'i işine gönderdi Sevinç. Kediyi doyurup en sonunda kendisi de ayrıldı evden. Yuvayı boşuna dişi kuş yapar dememişler. O çalışan bir kadın olsa da hem eş hem anne hem de ev hanımıydı. Bir hocası bir gün kendi durumundaki kadınlar için "Kızım siz parya yani kölesiniz" demişti. Ama o hiç de kendini köle gibi hissetmiyor, aksine dünyaya geniş amaçları içinde en kutsal görevlerin hepsini de yaptığı için gurur duyuyordu. Endişelerine rağmen önce hastalarını kontrol etmek için hastaneye uğradı. Onların iyi olduklarını gördükten sonra tetkikler için arkadaşının bulunduğu hastaneye gitti. Yolda sonuçlarının normal çıkması için dua etti. Hayalleriyle yaşardı insan. O ana kadar tüm hayalleri gerçekleşmişti. İstediği mesleğe kavuşmuş, onu seven bir eşi olmuş ve sağlıklı çocuklara kavuşmuştu. Şimdiki hayali de sağlıklı olarak hayatını devam ettirmekti. Mamografi, ultrason ve kan tetkiklerinden sonra Semih'in odasına ulaştı. Kalbinin tıpkı bir tayın dört nala koşuşu gibi hızla attığını hissediyordu. Bu atışları sakinleştirmeye çalışsa da başarmada zorluk çekiyordu. Semih onu ayakta karşıladı ve eski dostların sıcaklığıyla sımsıkı sarıldı. "Otur lütfen, nasılsın?" diye hatrını sordu. "Endişeliyim ve kalbim duracak gibi" dedi. Semih bilgisayardaki sonuçlara bakarken o da onun yüz ifadesini inceliyordu. Biliyordu ki dil yalan söylese de mimikler yalan söylemezdi ve sözden önce gelirdi. Semih "önemli bir şey gözükmüyor fakat bir de biyopsi yapalım" dese de o anlayacağını anlamıştı. Bir anda hastalarının ebeveynleri geldi gözlerinin önüne. Onlara çocuklarının hastalıklarını haber verdiği andaki yüzleri geldi. Sanki bütün dünya başlarına yıkılırdı o an. Evlatları için çırpınan aileler ve onun onlara elinden gelen her şeyi yapacağına dair sözleri geldi aklına. Şimdi onları daha iyi anlıyordu. Ateş düştüğü yeri yakıyormuş diye düşündü. Biyopsi sonucunu merakla beklediği 3 gün boyunca sanki ömründen ömür gitmişti. Her ne kadar erken teşhisle bu hastalıktan kurtulma olasılığı çok yüksek olsa da kendi başına gelince doktor olmak işi kolaylaştırmıyor, aksine zorlaştırıyordu. Tıp fakültesini okurken öğrencilerin çoğu anlatılan her hastalığın kendilerinde de olduğunu zanneder ve telaşa kapılırlardı. Oysa Sevinç arkadaşları gibi değildi. Daha esnekti düşünceleri. Daha rahat bakardı olaylara, hatta ona bu rahatlığı nedeniyle dünyanın 8. harikası derlerdi. Meslek yaşamında da hastalarına her daim yüksek moral aşılar, moralin iyileşme sürecinde ne kadar etkili olduğunu anlatırdı. Ama şimdi kendisi aynı durumdaydı. Kendi kendine bunları söylese de içi içine sığmıyordu. O zamanlar sadece kendisini düşünürken hasta olmak ya da ölmekten korkmuyordu. Şimdi ailesini ve hastalıklarını düşünmek zorundaydı ve onlar için yaşamalıydı. Biyopsi sonucunda meme kanseri olduğunu öğrendiğinde önceki üzüntülerini hissetmiyordu Sevinç. Bu bekleme süresi onu sanki duyarsızlaştırmış, bu hastalığa kendini yavaş yavaş alıştırmıştı. Zor olan bunu eşine, çocuklarına ve yakın akrabalarına açıklamaktı. Dik durması gerekiyordu. O gün eve erken döndü, ailesinin sevdiği yemekleri hazırladı. Genelde yemekleri kendi yapmaya çalışsa da iş hayatı nedeniyle bazen hazır yemek almak zorunda kalıyordu. Akşam yemeği biraz sohbet, biraz tatlı şakalaşmalarla geçse de Sevinç'in gözlerinden Ahmet bir şeylerin ters olduğunu anlamıştı. Yemeğin bitmesini ve çocukların yatmasını dört gözle bekledi. Televizyonun karşısında aynı koltukta yan yana otururlarken "kahve içelim mi?" diye sordu Ahmet. Bu anlarda sanki sohbet daha güzel ve 40 yıllık dost gibi oluyordu. Kahvelerini yudumlarken "hadi bakalım anlat neyin var? Bir şey yok deme var ve ben anlarım bilirsin" dedi Ahmet. Böyle bir şey nasıl söylenirdi? Sevdiğini nasıl üzebilirdi? Kaçış yoktu, anlattı. Anlattıkça da gözlerinden yaşlar süzüldü. Ahmet sımsıkı sarıldı ona. Gözyaşları birbirine karıştı. "Ah be güzelim, biz neler atlattık. Bunu da atlatacağız. Şükredelim erken teşhis edildi. Ben hep seninleyim, biliyorsun bunu" diyerek teselli veriyordu, kendisini de teselli içinde bularak. Ameliyatı başarılı geçmiş, sol memesi alınmış, kemoterapi başlanmıştı. Saçları dökülse de kahverengi iri gözleri, küçük kıvrımlı dudakları ve hokka gibi burnuyla hala çok güzel görünüyordu. Güzel kadındı Sevinç. Vaktiyle çok erkek bu güzelliği nedeniyle peşinde koşmuş ama onun gönlünü Ahmet çalmıştı. Ahmet yakışıklı bir erkek sayılmazdı ama tatlı dilli, sevecen ve dürüst bir insandı. Bu özellikleri pek çok erkeğe taş çıkarırdı. Ameliyattan 3 gün sonra hastane personeli onu daha ferah bir odaya taşımak istedi. Her türlü hazırlık bitip Sevinci odaya götürdüklerinde gözlerine inanamadı. Girdiği yer bir toplantı salonuydu ve hınca hınç insanla doluydu. Hastane personelinden hastalarına kadar pek çok kişi vardı. Salonu süslemişlerdi, ortada büyük bir masa ve büyük bir pasta duruyordu. Hep bir ağızdan "İyi ki doğdun Sevinç" diye bağırıyorlardı. Gözyaşlarını tutamadı. O an yeniden doğuşunu kutluyordu. Tüm meslektaşları, eşi ve ailesi tedavi sürecini mümkün olduğunca kolay atlatması için çalışmışlardı. O zaten dayanıklı bir kadındı. Her insanın içinde kendini iyileştirebilecek bir içsel gücün varlığına inanırdı. Bu iyileştirici güç hayal ederek, şükrederek ve severek oluşuyordu. Bunların hepsi de onda ve yakınlarında mevcuttu. Hasta yatağında yatarken o kadar çok ziyaret, hediye ve mesaj almıştı ki bunların çoğu kendisinin ilgi ve sevgiyle baktığı hastalarıydı. Her insan gibi hastalıklar onu da bulabilirdi. Bundan hiç kuşkusu yoktu ama hastalarından böyle bir sevgi göreceği aklına bile gelmemişti. Bir arkadaşı ona bu dönemde yazmasını, aklına ne gelirse kağıda dökmesini söylemişti. Önceleri saçma sapan cümleler, duygular ve düşünceler olsa da bu yazdıklarının sonradan anlam bulacağını, yazdıkça duygularını boşaltacağını ve bu sayede şifaya kavuşmasının daha kolay olacağını anlatmıştı. İnanmadı başlarda ama kaybedeceği bir şey de yoktu. Hem zaten lise ve üniversite yıllarında bir yazı defteri tutmuştu. Şiirler ve kısa öyküler yazmıştı. Şimdi yine yazabilir, başkalarına ilham kaynağı olabileceğini umduğu hastalık hikayesini kağıda dökebilirdi. Yazdı, yazdı. Günler, geceler, saçma sapan duygular, düşünceler. Sildi, bir daha yazdı. Bilgisayardı kağıdı. Klavyedeki tuşlardı kalemi. Kağıt ve kalemi boşa harcamıyordu. Yoksa tonlarca kağıt ve kalem heba olurdu. Uzun bir zaman geçmişti. Bir bahar bitip diğeri gelmişti bu yazma sırasında. Hiç anlamamıştı zamanın nasıl geçtiğini. Ve anlamadığı bir şey daha olmuştu, son tetkikleri temiz çıkmış, hastalıktan tam olarak kurtulmuştu. Kaleme aldığı öyküsünü şöyle bitirdi. Bir zaman sonra aynaya çıplak baktığında tek göğüslü yeni Sevinci gördü. Bir anda arkasında eşi belirdi. Sevinç eliyle göğüslerini kapatmak istedi ama eşi ona engel oldu. Hızlıca eşine dönüp sarıldı ve ağladı. Sonra gözyaşlarını silerek tekrar aynaya döndü. Eşiyle birlikte çıplak vücuduna baktılar. Ahmet ona, "Seni çok severek evlendim. Bu sevgim azalmıyor, aksine artıyor. Sen benim dünya güzelimsin. Seni her halinle seviyorum," dedi. Buna gerçekten inanmak istemişti. Eşinin sevgisine çok ihtiyacı vardı. Bu sözleri eşinden duymak, ona hayatının yine eskisi gibi olabileceğini göstermişti. Bedeni ve ruhu eskisi gibi değildi ama kendini olduğu gibi kabul eden, şükreden ve sevenlerdendi. Hayal ettiği gibi sağlığına yeniden kavuşarak hastalarına ve yaşamına yazmanın iyileştirici gücüyle yeniden döndü.